Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız yoğunluğu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Toprak Dede olarak da tanınan Tema Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'yı geçtiğimiz hafta kaybettik. Karaca'nın toprak sevdası ve bu konudaki çalışmaları üzerine Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü ve Tema Vakfı Gölbaşı Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray bizlerle birlikte olacak. Ve hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Betül Kübra Bağcı Kara telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz kampanyasına öncülük ederek 3030 kitabın toplanmasını sağlayan ve böylece görev yaptığı Brüksel'deki La Vertu okulunda Türkçe kütüphane köşesi açılmasına aracı olan değerli öğretmenimizle telefonda görüşeceğiz. Ve hemen sonrasında Huzuru Hayat köşemizde hayatın sesleri sürecek. Uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak ve İslam'da toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
dede ol toprağa, bir hayretin mesela. Dillerde toprak dede, gönüllerde bir çocuk. Kırmızılar içinde bir düşünsene. Nasıl coşar toprak ana kavuştuklarında. Sevgili dinleyicilerimiz, Toprak Dede olarak da bilinen Tema Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'yı geçtiğimiz hafta kaybettik. Biz de hem onu saygıyla, rahmetle analım ve onun bıraktığı bu topraklarda her yeşeren bir fidana onun adını defalarca haykıralım istedik. Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Tema Vakfı Gölbaşı Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acara'yı stüdyomuza konuk ettik ve Hayrettin Dede'yi konuşalım istedik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Küçük bir şiirle açtım sizinle olan bölümümüzü. Sevgili dinleyicilerimiz, bu şiirin hikayesini aslında sevgili Deniz Acaray anlatsın bizlere. Çünkü ne zaman yazıldığını, hangi duygularla yazıldığını o ifade edecek.
Toprak Dede ile ben 2013 yılında tanışmıştım. Ve tanıştığımda çok etkilenmiştim. Genç bir akademisyen olarak doktora çalışmamı, tezimi yazarken Tema Vakfı ile yollarımız kesişmişti. Siyasal katılımın insan haklarının korunmasına etkisini yazdığım bölümde gönüllülüğün önemine değinmiştim. Ve o sırada kendim aslında savunduğumuz ve olması gerektiğini düşündüğümüz kadar kendimin gönüllü olmadığını, öyle canımız istediğinde, vaktimiz olduğunda gönüllü olunmayacağını zaman yaratarak planlı, programlı ve teşkilatlı, örgütlü birliktelikler içerisinde barışçıl, gönüllü etkinlikler içerisinde olmamız gerektiğini ve bunun bir yaşam tarzı haline getirilmesi gelmesiyle gönüllülüğün ancak mümkün olabileceğini öğrenmiştim. Yani evet, hepimizin gönlünden çok şeyler geçiyor. Ailemiz için, sevdiklerimiz için, ülkemiz için çok şeyler yapmayı diliyoruz.
Ve hatta dünya için.
Dünya için, insanlık için. Bunun mümkün olması başka bir şey. Bunu mümkün kılabiliriz. Bazen ütopya gibi ya da imkansız gibi gelebilen pek çok şeyi mümkün olabileceğini aslında gönüllülük içerisinde görüyoruz. Ve Türkiye'deki en saygın ve güçlü gönüllü örgütlenmenin Tema Vakfı olduğunu o zaman ben öğrenmiştim. Ve Tema Vakfı'na katıldım. O zaman Bartın'daydım. Bartın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktaydım. Bartın İl Temsilciliği görevini üstlendim Tema Vakfı'nın. Ve o yıl Hayrettin Karaca Beyefendi ile tanıştık. Bizimle çok güzel sohbet etti. Hayat hikayesini ve fikirlerini, amaçlarını, ömrünü hangi uğurda harcadığını, adadığını, ülke sevgisini, pek çok şeyi anlattı. Biz tanıştığımızda çok ileri yaşlardaydı. O ileri yaşına rağmen ruhunda coşkusu inanılmaz derecede yüksekti ve çok etkilenmiştim. Yani bu kadar ileri bir yaşta olmasına rağmen bedenen sağlığı aslında pek çok şeyi
kaldırabilecek düzeyde değil.
Pek çok riski barındırıyor 90'lı yaşlarda. Ve öğrendim ki zaten 70 yaşının devirdikten sonra Tema Vakfı'nı kuruyor.
Yani hiçbir şey için geç değil.
Değil. Ve o yüzden çok etkilendiğim bir zamanda, hayatımda kendimle ilgili de farkındalığımın geliştiği bir dönemdi. Böyle ufak tefek şiir çalışmalarının ürünü Hayrettin Dede'den de etkilenerek böyle bir şiir yazmıştım.
Evet, okuduğum dörtlük sizin uzun şiirinizin küçük bir parçası.
Evet.
O bir cümle daha ifade etmiştiniz. Onu da dinleyicilerimize söyler misiniz? Hani her şey yükselmek ister ama o cümlenin devamını rica edeyim.
Şiir düşebildiğince, hep yükselmek derdin düşebildiğince diye başlayan uzun bir şiir.
Evet, işte o tohum toprağa düşecek.
Evet, tohum olmak, filiz olmak, genç olmak ve tekrar meyve vermek. Yani ve bu döngünün farkına varmak önemli olan. Bizim aslında fark etmemiz gereken, benim vardığım farkındalık esasen bu döngünün içinde insanın doğanın bir parçası olduğu gerçeği. Biz doğaya efendilik yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama doğanın bir parçasıyız ve doğanın çok zengin bir dünyası ve bir dengesi var. Kendi içinde kuralları var. Bize hızlı gibi gelen ya da yavaş gibi gelen zaman dilimlerinin doğada karşılığı çok farklı. Ve Hayrettin Dede bunun farkına varmış bir insan. Çocuk yaşlarından itibaren Anadolu'nun zenginliğini, Anadolu kültürünün zenginliğini, insanının zenginliğini, değerini ve medeniyete Türk kültürünün ne kadar katkı sunduğunu fark etmiş. Ve bunun peşine düşmüş bir insan. Ve bunu hep ömrünü geliştirmeye adamış. Yani koruma ve geliştirme. Ve çok sorgulayan bir insan. Aslında baktığımız zaman 1922'de Bandırma'da dünyaya geliyor.
Tam da aslında milli mücadele döneminin içine doğmuş değil
evet.
mi?
Evet ve anlattığında çocukluk yıllarını Yunan işgal etmiş diye başlar. O dönemin yokluğunu anlatır. Fakirdik ama aç değildik diye başlardı. Yani konuşmasının devamında bunları söylerdi. Neden aç değildik?
Toprak.
Çünkü ama şöyle de anlatırdı. Bizim dinimizde öğrendiğimiz bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcu vardır. Komşusu aç yatanın yediği helal değildir. Dolayısıyla ya da bir evde pişen komşuya düşer gibi. Onun hep çıkış noktası kültürü anlama hareket noktası bu olmuştur. Bize de hep bunları anlatırdı. Ve hem ülkemizin hem de dünyanın, insanlığın kurtuluşunun bu topraklardan filizleneceğini, yeşereceğini, Anadolu kültürünün dünyayı kurtaracağını söyler ve bunu çok güçlü inanarak söylerdi. Şöyle anlatırdı çocukluğunda mesela. Yaşlı teyzelerinin, komşularının, yani sadece fakir olmak meselesi değil. Param var ama tüketmeye hakkım yok. Bilinciyle hareket ederdi. Yani zengin olmak başka bir anlama geliyordu onun hayatında. Yani param olabilir ama ben bu parayla canımın istediği her şeyi alamam. Çünkü aldığım her şeyin bir üretim aşaması var. Ne kadar tüketmek üzere ürettiğimiz her şeyi planlamak zorundayız. Dolayısıyla ihtiyacımız kadar tüketmeliyiz. Bu tüketim anlayışına göre bir üretim planlaması, programlaması yapmalıyız. Sınırsız bir tüketim anlayışı, sınırsız bir üretim beraberinde getireceği için bu da doğal kaynakların sömürülmesine ve bu doğaya da şiddete, tabii, zulme kadar giden bir anlayış ve insanın varoluşuna aykırı bir bakış açısı. Yani insan zaten ihtiyaçlarını karşıladığı noktada şeyi varoluşunu sürdürebilir. İhtiyacından fazlasını tüketmemesi lazım. Yani etik olarak da ahlaki olarak da bu bizim kültürümüzde yerleşmiş. Dolayısıyla ne kadar çok param olursa o kadar çok tüketebilirim anlayışı bizim kültürümüze uymayan bir anlayış. Hep temelinde, düşüncesinin temelinde bu vardı. Ve sadece tüketmeyi giyim ya da işte yeme içme olarak da kabul etmiyordu. Çok daha geniş, bütünsel bakıyordu. Ülkelerin kalkınması, gelişmesinin bu felsefeye uygun bir plan program dahilinde olabileceğine inanıyordu. Çok okuyan, çok sorgulayan bir insandı. Bazen anlatırlar kendi yatağının içinde bile sayması çok zor derecede fazla sayıda kitapların olduğu.
Uyumadan önce okumadık.
Evet, mütemadiyen. Yani hayatının son zamanına kadar okumuş, araştırmış, sorgulamış, anlamaya çalışmış, hayatı ve kendini, insanlığı anlamaya çalışmış bir insan ve ona göre yaşamış bir insan. Yani neyi doğruluğuna inandıysa, neyi savunduysa Onun o yaşam tarzında onu görebilirdik. Neye inandıysa öyle yaşamış bir insandı.
Evet, o kırmızı kazağının hikayesi var mı onda şimdi? Şimdi varsa öğrenmek isteriz.
Çocuklarından birinin hediyesi olarak kamuoyuyla paylaşmıştı kırmızı kazağını. Tabii o bir sembol haline geldi. Kendisine evet. de çok yakıştığı için. Aslında onu az tüketmenin davranış haline geldiğinin bir sembolik ifadesi olarak.
Her gün
olarak.
Farklı kıyafet giymiyorum. Bakın benim de evet, bir kazağım evet. var ve ben her gün temiz evet. ama onu
ben
giymeye devam ediyorum.
Ben gözümle de defalarca görmüşümdür pantolonunu, kazağını. Yani eskiyen yerlerini yama yapıyorum, giyiyorum diyordu. Gerçekten de öyleydi. Yani çok mütevazi yaşamaktan anladığımız şey yani sadece hoşgörülü olmak... insanlara kibar, hoş ya da farklı fikirlere karşı saygılı olmaktan ibaret değil. Az tüketerek yaşıyordu. İhtiyacı kadar yiyordu, ihtiyacı kadar giyiniyordu. Yani çeşit çeşit elbiseler, çeşit çeşit ayakkabılar ya da farklı kıyafetlere para harcanmasının doğru olmadığını düşünüyordu. Çünkü dünyada gece aç yatağa giren milyonlarca çocuk varken ben böyle yapmaya hakkım yok diyordu. Yani hem çocuk hem yetişkin düzeyde dünyada milyonlarca insan aç yatağa giriyorsa bundan kendini sorumlu tutan bir insandı. Ben ne yapabilirim? Her zaman bunu düşünmüştür. Ülkesinde ve dünyada bir sorundan haberdar olduğu zaman onu doğrudan ilgilendirmemesi önemli değil.
Ben ne yapabilirim?
Ben ne yapabilirim? Ve bütün herkese de bunu salık verirdi. Hepimizin böyle düşünmesi lazım. Gördüysek, duyduysak, vakıf olduysak, böyle bir sorundan haberdar olduysak hepimiz kendimize sormalıyız. Ben bu durumda bunun iyileşmesi için, bu sorunun çözülmesi için ne yapabilirim? 1992 yılında Tema Vakfı'nı kuruyorlar. Yol arkadaşı Nihat Gökyiğit'le birlikte. Ali Nihat Gökyiğit de şu anda o da ileri yaşında. Kendisine sağlık diliyoruz.
Sağlık uzun ömürler.
Diğer dedemiz de kendisi. Tema Vakfı'nın kuruluş değerlerinden birisi de yine çözümün bir parçası olmak. Ve ülkemizin dört bir tarafını ağaçlandırmak, toprak kaybını engellemek, erozyonla mücadele etmek bu doğrultuda.
Evet, tam da bu noktada hemen kitabı da hatırlatayım. Olmuştur. Dinleyicilerimize evet. Facebook sayfamızdan görebilirler. Hayrettin Karaca kitabı Erozyon
evet.
Dede.
Evet.
Bütün o güzel vasıfları o dede çatısı altında toplamış. Gerçekten evet. çok çok kıymetli bir insan.
Çok.
Evet, iyi ki onu tanımışız. İyi, i̇yi ki onun gibi bir değere evet. sahip olmuş Türkiye.
Evet. İyi ki çünkü hem vatan sevgisini hem insan sevgisini hem toprak sevgisini doğa sevgisini bütün bunların bütün olarak algılanması gerektiğini söylemiş, yaşamış, örnek olmuş, faziletli bir insan ve dünya genelinde de pek çok sayılamayacak kadar çok ödüle layık görülmüş
evet.
bir insan. Ülkemizin de gururu hem ülkemizde pek çok üniversite ve bilimsel kuruluşlar, sivil toplum dernekleri hem de uluslararası düzeyde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok saygın dünyada pek az kişiye verilen ödülleri Hayrettin dedemize layık görerek vermişlerdir. Ama o ben en büyük ödülü çocuklardan aldım demiştir. Rize'de Çamlıhemşin'de bir çocuk grubunun kendisini gördüğünde tesadüfen erozyon dede diye seslenmeleri onu en çok mutlu eden olaylardan biri olarak kendisi anlatmıştır.
Evet, son bir evet. cümleyle de şöyle ifade edelim. Hala erozyon dedeyi, hala Hayrettin dedeyi, toprak dedeyi görmek ve yaşamak ve yaşatmaya devam etmek istiyorsa sevgili çocuklarımız o sizin şiirinizdeki toprağa düşme hikayesini evet. bir an önce gerçekleştirebilir.
Evet.
Hatta çok kısa Hemen bir cümleyle de bahsedelim. Yalova'da bir arboretum var. Yani bir nasıl ifade edelim farklı bir şekilde?
Bitki çeşitliliğinin dünyadaki tüm ender bitkilerin bir arada toplandığı, endemik türlerin orada yaşam bulduğu, kendisinin 1980 yılında kurduğu bir doğal ortam. Rahmetli olduğunda da Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarıyla 81 ilimizde cenazesinin toprağa verildiği anda eş zamanlı olarak 81 ilimizde yüzer fidan çocuklarla birlikte toprakla buluşturulmuştur.
Eğer erozyon dedeyi tanımaya ve yaşatmaya devam etmek istiyorsa çocuklarımız aslında yapacakları o kadar kolay ki.
Çok kolay, çok şey ama çok hem
toprak dedenin
anlamlı
anısına bir fidan dikmek.
Fidan dikebilirler ve onun yaşadığı gibi kendileri de yaşamaya gayret gösterirlerse hem insanlığa hem ülkemize faydalı birer insan olmuş olurlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Acaray verdiğiniz bilgiler için. Erozyon dedeyi, toprak dedeyi Sayın Hayrettin Karaca'yı saygıyla rahmetle anıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun ama dediğimiz gibi o hep zaten hem yüreklerde ve de hem de toprakta bir fidan olarak sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Size de çok teşekkür ediyoruz. Hem anılarınızı paylaştığınız hem de Hayrettin dedeyi bizimle bir kez daha anma fırsatını sunduğunuz için.
Tabii bu kadar kısa sürede anlatmak çok zor. Kendisi her zaman ilgi, bilgi, tepki, sevgi derdi. Yani sadece dilimizde sevmek yetmediğini, ilgi göstermemiz ve bu konuda bilgilenmemiz gerektiğini, emek vermemiz gerektiğini sıklıkla söyler, paylaşırdı. Çok teşekkür ediyorum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Tema Vakfı Gölbaşı sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray stüdyo konuğumuzdu. Toprak dediği konuştuk, Sayın Hayrettin Karaca'yı konuştuk. Onu saygıyla rahmetle bir kez daha anıyoruz. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz bize onu anlattığı için Sayın Acaray'a. Yayınımız müzikle devam ediyor.
Sev diyemem ya, ben sana çok aşıktım, sen de ol diyemem ya. Herkesin bir dengi var, ben seninki değilmişim. Baksın gözlerin bana, parlasın diyemem ya. Ben böyle geldim, böyle gideceğim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Binip yalnızlar vapuruna gidip bir daha dönmeyeceğim. Seni bir daha görmeyeceğim. Ben böyle sevdim, böyle seveceğim. Aynı hislerle öleceğim. Binip yalnız yaptıysam olmadı, gurursuz olamam ya. Bir gün seversin sandım, o gün gelmedi asla. Kalbimde duracağına
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Betül Kübra Bağcı Kara Hanımefendi var. Sayın Kara, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz ki gerçekten çok önemli bir projeye imza atmışsınız. Öncelikle tebrik ediyoruz. Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz projesini gerçekleştirdiniz. Biraz projenin detaylarını öğrenebilir miyiz? Neler yaptınız?
Tabii, teşekkür ediyorum ben de kabul ettiğiniz için. Projemizin ismi Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz, sizin de bahsettiğiniz gibi. Ben burada sizin de söylediğiniz gibi Brüksel'de, Brüksel Büyükelçiliği bünyesinde eğitim müşavirliğinde Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bizim burada bulunma amacımız Türkçeyi, Türk kültürünü buradaki yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın çocuklarına öğretmek, unutturmamak, geliştirmeleri için yardımcı olmak. Biz bunu okullarda ders şeklinde gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ki biz burada bu faaliyetleri yaparken sadece bir şeyleri aktarma şeklinde, bilgileri aktarma şeklinde değil de ana dil etkinlikleri veya kültürel faaliyetler şeklinde de yürütüyoruz ek olarak. İşte şu an benim bahsettiğim, sizin de bahsettiğiniz proje aslında bunun bir parçası. Hı hı. Çünkü ben göreve başladığımda geçen yıl buradaki çocukların Türkçe kitap bulma konusunda, Türkçe okuma kitapları bulma konusunda evet zorluk yaşadıklarını gördüm. Aynı zamanda biz öğretmenler olarak da derste kaynak şeklinde kullanmak için de aradığımızda kitaplara ulaşamıyorduk. Evet. Ve bu nedenle ben de böyle bir kampanya yapabileceğimi düşündüm ve başlattık. Muvaffak da olduk.
Ne kadar iyi etmişsiniz. Buyurun devam edin lütfen.
Ediyorum. Proje ortaklarımızdan tabii ki ben burada bahsetmek istiyorum. Neden sınırları aşıyoruz dedik kitaplarla? Çünkü projemiz gerçek anlamda da uluslararası bir proje niteliğinde. Çünkü Belçika'nın Brüksel şehriyle Türkiye'nin Sivas'ın Zara ilçesi arasında, yani Anadolu'nun bir ilçesiyle gerçekleştirdik biz bu projeyi. Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Vekilimiz Ahmet Toplamaz Bey ile birlikte proje ortaklığını gerçekleştirdik. 6 ay gibi bir sürede 3030 kitap toplandı ve bu kitaplar belli bir süre zarfında Brüksel'e gönderildi. Biz de burada bu kitapları Türkçe ve Türk kültürü dersi verdiğimiz o 10 okulda Türkçe kitaplığı açmak suretiyle değerlendiriyoruz.
Evet, Sivas'ın Zara ilçesinin seçilmesinin özel bir nedeni var mıdır?
Şöyle söyleyeyim, aslında evet var. Çünkü ben memleketim Sivas'ın Zara ilçesi.
Ah,
yani
güzel.
Ben orada doğdum.
Ne iyi etmişsiniz.
Benim için böyle bir anlamı var.
Evet.
Özel bir anlam diyelim.
Orada tabii öğretmenlik orada yapma şansına sahip olmuş muydunuz?
Hayır, maalesef orada öğretmenlik yapmadım ama...
Oradaki çocuklar yine sizin öğrenciniz olmuş ama bir vesileyle böylelikle.
Evet, evet aynen. Biraz da çocukluğumuzdaki yaşadığımız zorlukları da bildiğimiz
evet.
için... Orada da çünkü kitaplara ulaşma konusunda biz o dönemlerde de zorluk yaşıyorduk. Çünkü çok yaygın değildi bu tarz faaliyetler o dönemlerde. Tabii onu da hatırlıyorum bir yandan. Evet. Zihnimin bir köşesinde o da var. Tabii ben de seviniyorum yani çocuklara böyle bir faydamız olursa diye. Bu kitapları biz 3 tane okulumuzda değerlendirdik. Açılışlarımızı yaptık müşavirimizin de katılımıyla. Bundan sonra hem Brüksel'de hem Belçika'nın farklı şehirlerinde 7 okulumuzda daha Türkçe kitaplığı veya Türkçe köşesi şeklinde açılmasını öngörüyoruz.
Evet, o kitaplarda
faaliyetimiz oldu.
Kitap çeşitliliği nelerden oluşuyor?
Kitap çeşitleri genelde çocuk kitapları olmasına özen gösterdik. Ama tabii bunun yanı sıra Türkçe klasikler, yani Türk klasikleri, yine Batı klasiklerinin Türkçe yazılmış, çevrilmiş halleri de var. Hı-hı. Evet, tercümeleri de var. Ama genelde klasikler diyebileceğimiz, Yüz Temel Eser'in de içinde bulunduğu oldukça kaliteli ve güzel bir yelpazemiz var. Her yaşa yönelik olarak ama genelde ilk öğretim seviyesine biz hedef aldık.
Evet.
Çünkü öğrenci kitlemiz o şekilde daha çok.
İlk olarak Brüksel'deki Laverto Okulu'nda açıldı ama devamı
evet.
gelecek öyle değil mi?
Evet, ilk olarak yani büyük açılışımızı Lavertü'de yaptık. Ben kendim de orada görev yapıyorum zaten öğretmen olarak. Aynı zamanda orası Türk vatandaşlarımız tarafından kurulmuş bir okul. Yani ağırlıklı olarak Türklerin de olduğu bir okul. Öyle de bir anlam tarafı var. Ama ondan sonra biz o arada bir iki okulumuzda daha açılışımızı yaptık. 7 okula daha açılış yapacağız inşallah.
İnşallah. Ne kadar iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Emeklerinize sağlık hem sizin nezdinizde hem de tüm Büyükelçilik nezdinde. Bu tür çalışmaların, bu tür kütüphanelerin açılması gerçekten bizleri de çok mutlu etti. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Kara.
Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız kapatmadan önce bir teşekkür bölümü olursa benim açımdan
lütfen,
çok sevinirim.
Buyurun, buyurun efendim.
Şimdi burada proje ortağımız olan tabii Ahmet Hoplamaz Bey'e ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok emeği var bu konuda. Yine Zara Kaymakamlığı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve yine aynı şekilde tabii bu tarafta da, Brüksel tarafında da müşavirimiz Neslihan Karataş Durmuş Hanımefendi, Belçika Koordinatörümüz Hamza Karagöl Bey ve emeği geçen öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
Siz de sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Siz de hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Brüksel Lavertü Okulu'nda Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak görev yapan Betül Kübra Bağcı Karan Efendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz kampanyasına öncülük ederek 3030 kitabın toplanmasını sağladılar ve böylece görev yaptıkları okulda bir Türkçe kütüphane köşesi açılmasına aracı oldular. Kendilerine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Devrana girip bir seyran edelim. Devrana girip seyran edelim. Eyvah.
huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bugün İslam'da toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı konuşacağız. Aslında en yakında bir Elazığ depremi yaşadık. Tam da toplumsal dayanışmaya ve yardımlaşmaya çok ihtiyacımız olduğu günlerden birindeyiz aslında. İyi ki de bu konuyu dinleyicilerimize ulaştırma fırsatı sunmuşsunuz değerli hocam. Buyurun.
İnsan sosyal bir varlık malum. Yeryüzünde, kıtalarda, ülkelerde, şehirlerde, mahallelerde yaşayan insanların birbiriyle dayanışması, yardımlaşması bu anlamda çok önemli, çok kıymetli.
Evet.
Çünkü yaratan insanı aynı zamanda birbirine muhtaç da yaratmış. Bir insan her şeyi yapamaz, her an her şeye koşamaz. Her anlamda her şeyi halledebilse, ihtiyaçsız olsa tamam diyeceğiz ama kimisi bilgisiyle, kimisi kesesiyle, kimisiz duygusuyla insanlar birbirine muhtaç olarak yeryüzünde varlar. Yaradan Kur'an-ı Kerim'inde özellikle bu durumu kullarına, insanlara hatırlatıyor. Ve yaptıkları her bir aktarımın aslında karşılığını kat be kat hem dünyada hem sonsuzluk aleminde bulacaklarını ifade ederek, müjdeleyerek insanları yardımlaşmaya ve dayanışmaya davet ediyor. Ülkemiz deprem kuşağında malum.
Evet.
En son Elazığ'da bir sarsıntı yaşandı. Muhtelif şehirlerde sallanmalar, sarsılmalar oluyor. Keşke olmasa ama ne yazık ki insanlarımızdan kaybettiklerimiz var. Kalanlar evini kaybetmenin sıkıntısı, yakınını kaybetmenin sıkıntısıyla yaşıyorlar. Burada hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Göçmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Onları sonsuzluk aleminde, cennetinde konaklatsın inşallah diye dua ederken kalanlar da bize emanet.
Evet.
Çünkü aynı ülkenin insanlarıyız, aynı toplumda soluk alıp veriyoruz ve biz birbirimize emanetiz yeryüzünde. Madem ki aynı toprakların insanıyız, o zaman onların derdi bizim derdimiz olur. Ve Rabbimiz her birimizi birbirimize emanet ettiğine göre soğukta sıcakta aç mıdır, tok mudur, hüzünlü müdür, sevinçli midir diye düşünerek birbirimize yardım etmemiz noktasında Kur'an-ı Kerim'in de bizi ikaz ediyor. Ve kimisi malıyla, kimisi de kalbindeki sevgisiyle onlara destek oluyor. Kimisi de dilindeki duasıyla o manevi ortamlara bir güzellik göndererek ruhlara sükuna erdiriyor. Hepimizin yapabileceği bir şeyler var velhasılı kelam. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde konuyla ilgili bu yardımlaşma durumunu özellikle 7 başak bitiren her bir başakta 100 tane bulunduran bir tek tanenin örneği gibidir diyor. Yani 1:700. Bir ver, ben sana sınırsız vereceğim demek bu. Dünyada da ahirette de. Maddi verdiğimiz zaman sanki elimizdekiler gidecek, biz muhtaç olacağız gibi algılanıyor ama değil. Bunu şuna benzetmek lazım. Hani bilinçli bu işin usulünü bilen çiftçiler ağaçlarını budarlar ki o maraz olan dallar, işe yaramayan dallar gitsin, yerine ana gövde çok güçlü gelsin ve çok güzel, olgun, kıymetli meyveler, ürünler çıksın diye ortaya. O maraz şeyleri vermek, budamak gibidir aslında. Gönüllü olarak verebildiklerimiz, gönüllü olarak insanlara ulaştırabildiklerimiz maddi anlamda. Bizim için sıkıntıdır ama verdiklerimiz için sevinç kaynağıdır. Kimisine bir çorba olur, kimisinin ayağında bir ayakkabı olur verdiğimiz şey, kimisinin üşüyen bir yavruya sırtına giyeceği bir hırka olur vesaire. Fakat öyle bir şey olur ki verecek hiçbir şeyim yok ki, zar zor geçiniyorum zaten diyenler, onlar da dualarını uçuracaklar oraya doğru. Rabbim yardım et diye yakaracaklar. Sevgilerini gönderecekler, sizinleyiz mesajı verecekler. O da o kadar kıymetli ki. Tabii. Birilerinin yanınızda olduğunu, sizin hissettiklerinizi, hissettiklerini bilmek insanın manevi dünyasına müthiş bir etki yapar. Kimisi gitti oraya, başkanlığımız bu anlamda manevi duygulara dokunmak için, onlara destek olmak için elemanlarını gönderdi çok şükür. Onlara yardımcı olmaya çalışıyor, sevinç kaynağı olmaya çalışıyor, hüzünlerini azaltmaya çalışıyor. Bazıları da gidiyor, bilgisi var, niçin oldu, nasıl bilinçli olabiliriz, bundan sonra nasıl davranabiliriz. Hayat devam ediyor neticede, kalanların da devam eden süreçte hayatlarını en azından o travma halini atlattıktan için. Sonra normal hayata dönmeleri için yardıma ihtiyaçları var illaki. Dedim ya, hepimizin yapacağı bir şeyler var. Çünkü yarın bizim başımıza ne geleceğini biz bilmiyoruz. Bugün çok iyi, çok rahat olabiliriz ama akşamdan sabaha değil, birkaç saniyede oluyor yerine göre bir şeyler. O değişimleri yaşadığımız anda yanımızda hissedeceğimiz kardeşlerimizin, bu ülke vatandaşlarının olduğunu bilmek, milletimizin olduğunu bilmek herhalde bizi de çok rahatlatır.
Tabii, tabii.
Bunun için burada ben özellikle Elazığ'da bu sıkıntıyı yaşayanlara Rabbim yardım etsin diyorum. Bizler yapabildiğimiz kadar yardım edelim diyorum. Ve bildiklerimizi anlatalım, onları rahatlatalım diyorum. Sevgilerimizi gönderelim onlara. Dualarımızı gönderelim onlara ve diyelim ki yalnız değilsiniz. Allah sizden haberdar ve kulları olarak da, insanlar olarak da biz de size hem duacıyız hem yardımcıyız diyelim. Kimin elinden ne geliyorsa, değil mi? Herkesin yapacağı bir şeyler mutlaka. Vardır. Ben elimden bir şey gelmez deyip acizlenmek olmaz. Çünkü Allah her kuluna bir özelliği mutlaka vermiştir. Bir çocuğun çizdiği bir resim, bir deprem resmi bile ellerine ulaşsa seviniyor onlar. Çünkü kendisini düşünen küçücük bir kalbin olduğunu biliyorlar. Büyük insanlara da büyük görevler düşüyor. Yani yaşı yetişkin olanların da yapacağı şeyler var. Koşturalım diyorum. Burada Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde zekatla birlikte namazı, namazla birlikte zekat hep arka arkaya zikreder. Yani ibadet ve verme. Sadece namazımı kıldım kurtuldum değil. Elinde olan imkanı paylaş der Yaratan. Paylaştıkça artacağını müjdeler, vaat eder. Paylaşmayanlar kendisine cimrilik eder, başkasına cimrilik eder. Ama görüyorsunuz ki bir depremde bir apartmanı olan yerle bir olduğunda hiçbir şeysiz kalıyor.
Evet.
Veya düşünelim ki son an gelmeden önce vermeyi dileyeceğimiz ne kadar çok şey vardır, veremeyiz bir türlü. Son nefes verildiğinde düşünüyorum, keşke verseydim diye nice canlar vardır, değil mi? İhtiyacı olana ihtiyaç anında gönüllü verebilmek esas. Allah da bundan razı oluyor ve bundan memnun oluyor, vereceğini vaat ediyor. Atalarımız hani der ya, keser gibi olma, hep bana. Testere gibi ol, bir sana bir bana. Hmm. Böyle olmak lazım.
Güzel.
Bizim Anadolu irfanında çok güzel teşvik edici sözler var. Birlik, beraberlik, o yan yana, can cana, kan kana olma sözleri var ya, bize doping olur. Bir tane daha buldum, çok ilginç olduğu için onu da burada zikretmek istiyorum ben. Zen merde, mert zenne, civan pire, pir civana, keman tire muhtaç. Ebnai beşer hasılı birbirine muhtaç demişler. Ne demek bu? Yani kadın erkeğe, erkek kadına, genç ihtiyara, ihtiyar gence, yay oka, ok da yaya muhtaç. Kısaca insan birbirine muhtaç.
Evet, tek başına durduklarında hiçbir anlam ifade etmezken.
Yok. Tek başına her şeyi olan insan mutlu olmuyor. Tek başına en büyük zevkleri tadan, lezzetleri tadan insan ondan lezzet alamaz oluyor. Ama paylaştığınız zaman güzelleşiyor her şey. Verecek bir şeyim yok da sevincini paylaştıysam sevinci artırıyorum. Hüznü paylaştıysam hüznünü azaltıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de iyilikleri emredin, kötülüklerden sakındırın emri var ya.
Evet.
o iyilikleri hatırlatan, yanlışlarda da birbirimize hani dur bakalım orada bunu yapmaman doğru, yanlış yapıyorsun, senin için, toplum için, ailen için, herkes için zararlı diyebilen bireyler olduğunda toplum kol kola tutunup kalkınan bir toplum olacak. Maddi manevi hiçbirimiz yıkılmayız o zaman. Allah bundan razı oluyor. Allah kullarının birbirine destek vermesinden, birbirinin gönlünü hoşnut etmesinden, birbirini üzmeden, ezmeden, incitmeden, yardımlaşmasından razı oluyor.
Sofralar bile daha bereketleniyor. Örneğin misafir davet edersiniz konunuzu, komşunuzu eve. Ama işte yedirecek çok da bir şeyim yok ama neyse elimde avucumda ne varsa yesinler dersiniz. Sonra bir bakarsınız o yemek o kadar bereketlenir. Neler ki artı kalır bir de. Ertesi neler günü bile çıkar, kalır. Neler evet. çıkar.
Paylaştıkça artıyor evet. her şey. Bu bilinçte olan toplumlar güzelleşir. O zaman benim şunum bunum yok demeden neyim var diye düşünmek lazım. Neyi paylaşabilirim? Bilgimi mi? Bilgi vereyim. Sevgimi mi? Gönlümü açayım. Sevgi vereyim. Cebimde 1 liram mı var? Yarısını vermeyi becerebileyim. Veya hiçbir şey yok mu? Sıcak hanemi üşüyen birisiyle paylaşayım. Bir çay sohbeti yapayım. Allah bundan razı oluyor. Yoksa kula bütün özellikleri veren yaratan, boyu posu, mülkü hatta taksim eden Allah taksim eden siz misiniz diye soruyor. Ben veriyorum diyor. Bazısına az, bazısına çok nasip ediyor. Bazısını varlıkla, bazılarını yoklukla deniyor. Var olan benim demeden vermeyi becerecek. Yok olan da ihtiyacı kadarını almayı becerecek. Ama peygamberimizin bir hatırlatması var. Veren el alan elden üstündür der. O zaman fakirlik için değil de durumunu iyileştirmek için uğraş mesajı var. Yani aciz kalma, çalış, çabala ama ihtiyacın olduğu zaman da ihtiyacın kadarını al. Şimdi bu duyguların hakim olduğu bir toplumda kargaşa olabilir mi? Birbirini incitir mi? Ailelerde birbirini inciten olur mu? Olmaması lazım. O zaman şöyle bir düşünmemiz lazım. Biz neyi eksik yapıyoruz da acaba sıkıntılar yaşanıyor toplumlarda? Sinirlerin, öfkelerin kabardığı zamanlarda birbirine destek olup zor günleri aşmak niyetine girmektense birilerini ortadan kaldırıp rahatlamayı tercih eden insan aslında sonsuz bir vicdan azabıyla baş başa kalmıyor mu? O zaman ne olur? Her şeyi paylaşabilen olalım. Güzellikleri paylaşalım. Kötülüklerde birbirimize destek olmayalım. Kötülüklerde birbirimizin geri çekicisi olalım. Dur, burada yanlış var. Uçurum orası, dur diyelim. Çünkü bir insanın yanlışı bütün toplumu etkileyebiliyor.
Evet.
O yanlışları durduranlardan olmayı Allah bize nasip etsin, toplumumuza nasip etsin diyorum. Gençlerimizin çok duyarlı olması lazım. Onların enerjisi, onların o heyecanı, yaşını almış olanların da tecrübeleri bu anlamda çok çok kıymetli. Mal ve mülkü paylaşmanın önemini gençlerimize anlatabilsinler. Tatlı tatlı dedeler ve nineler olsunlar inşallah.
İnşallah değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve bu vesileyle de bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına ve tüm milletimize de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Evet. Acil şifalar dileyelim yaralı olanlara. Elimizden ne gelirse, gönlümüzden ne onlara sunma şansını bulursak da lütfen elimizi açalım.
Esirgemeyelim.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi. Huzuru Hayat köşemizde İslam'da toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.